Ayrım 28.
Başbakan Ulusu'nun şiddetin adım adım geriletildiğini vurgulayan açıklamaları, garip bir rastlantı sonucu Tütengil'in ölüm yıl dönümüyle çakışmıştır. 12 ay öncesinin gazete koleksiyonlarında soğuk taşlara uzanmış fotoğraflarıyla bir dönemin tanıklığını yapan Tütengil sağ olsaydı, terör bunalımın yaratıcısı değil sonucudur. Bunu da hiç gözden kaçırmayalım. Bazı sorunları çözme yolunda kazanılan başarıların önemi yadsınamaz. Ama o başarı temel hedefleri unutmaya da yol açmamalıdır. Asıl olan toplumun demokratik bir ortama dönmesi ise hoşgörüde aşama yapmak ve toplumun ilerleme isteklerini de her şeyin üstünde tutmak gerekir der miydi? Ekonomik alanda enflasyonun azaltılmasının ve istikrarın amaçlandığı bir kez daha anlatılmıştır Sayın Ulusu tarafından. Türkiye'nin AET içinde Ankara Anlaşması'nda öngörülen yerini almasını sağlayacak ortamın yaratılması amacıyla gerekli önlemleri almaya yönelik bir politika izlemek kararında olduklarını vurgulayan Ulusu'nun sözleriyle hiç kuşkusuz vergi yasalarının ve başka değişikliklerin ilişkisi vardır. Daha modern bir ekonomik ortam yaratmayı isteyen Türkiye, çağın öteki gereklerine uymak zorunluluğu karşısında olduğunu da bilmektedir. Bu açıdan işkence iddiaları ve öldürülen yayıncı İlhan Erdos hakkında sorulan sorulara başbakanın konu üstünde hassasiyetle durulduğunu vurgulayarak karşılık vermesi önemlidir. Umulur ki ekonomik alanda iyileşme için 4-5 yıllık bir süreyi öngören Türkiye demokrasiye çok daha kısa sürelerde ve sancısız geçebilsin. Milliyet 9 Aralık 1980 Salı. Şüpheli ölümler. İlk defa gelen açıklık. Başbakan Bülent Ulusu önündeki yazılı metinden tane tane gereken yerleri vurgulayarak okuyordu. Yasalarımız işledikleri suç ne olursa olsun tutuklulara karşı insan haysiyetine yakışmayan davranışlarda bulunulmasını ve onlara işkence yapılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Hükümetimiz bu husus üzerinde dikkat ve hassasiyetle durmakta ve yasalarımızın öngördüğü bu hükümlerin titizlikle uygulanmasında kararlı bulunmaktadır. Ulusu'nun iş başına geldikten sonra tertiplediği ilk basın toplantısında okuduğu metin son derece dikkatle ve sade, açık üslupla yazılmıştı. Yapılmış olan ve yapılacak olan işler öz olarak sıralanıyordu. Şimdiye kadar hiçbir başbakanın yapmadığı yapılmış, ne polemiğe girilmiş ne de gereksiz söz uzatmalarına gidilmişti. Ana konuların hepsine de dokunulmuştu. 12 Eylül'den sonra da her devirde olduğu gibi sanıkların soruşturulmaları sırasında yer yer kötü muameleye maruz kaldıkları ve hatta bunlardan dolayı yaşamlarını yitirenler olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiaların üzerine sıkı yönetim komutanlarının direktifleriyle askeri savcılar gitmiş ve 8 olayda sanık, güvenlik mensupları, polisler tutuklanmıştı. Haklarında davalar açılmış, tahliye istekleri de reddedilmişti. Türkiye'de bu tür bir uygulama ilk defa oluyordu. CHP iktidarları da dahil hiçbir devrede işkence iddialarının üzerine bu kadar kararlılık ve açıklıkla gidilmemişti. Bülent Ulusu bu havanın rahatlığı içinde hazırlanmış olan metinden şunları okudu. İlgili makamlara intikal eden işkence iddiaları ihbar telakki olunarak derhal adli mercilere tevdi edilmekte, ciddi bir biçimde incelenmektedir. Yapılacak tahkikatlar sonunda herhangi birinin gerçek olduğu ortaya çıkacak olursa, bu takdirde yasa dışı ve insanlık anlayışıyla bağdaşmayan bu tür yöntemlere başvuranlar hakkında gerekli yasal işlemlere derhal başvurularak cezai müeyyidelerin uygulanacağı tabidir. Şüpheli ölümler olayı dünya kamuoyuna Yankı'nın 3 hafta önceki bir yayını dolayısıyla intikal etmişti. Yankı 8 soruşturma sırasında şüpheli ölüm olaylarını ve bunlar karşısında sıkı yönetim komutanlıklarının gösterdiği hassasiyeti toparladı. Yanına bir de yorum yazısı ekleyerek ordunun amacının Başbakan Ulusu'nun daha sonra özetlediği biçimde olduğunu ve asla insanlık dışı uygulamalar niyetinde bulunmadığını ortaya koydu. Konuyu The New York Times'ın Türkiye Büro Şefi Mervin Hova yakından izliyordu. Hova evinde sol yayınlar bulunduğu için kardeşi Muzaffer Erdost ile birlikte gözaltına alınan yayıncı İlhan Erdost'un ölüm sebeplerini ortaya koyan otopsi raporu dolaştırılmıştı. Raporda ölümün dışarıdan darp suretiyle olduğu açıkça belirtiliyordu. Tecrübeli Amerikalı gazeteci İlhan Erdost'un ölüm olayını tahkik etti. Yakınlarıyla konuştu. Sonra yankının kaynaklarından yararlandı ve 24 Kasım günü The New York Times'da çıkan geniş bir yazıyı hazırladı. Bu yazı Türk cuntası cezaevlerindeki işkence olaylarının üzerine gidiyor. Askeri komutanlar polis ve askerler tarafından yakalanmış 8 şüphelinin ölümüyle ilgili olarak tahkikat yapıyorlar. Başlığı taşıyordu. Yazıda Erdos olayı anlatıldıktan sonra sıkı yönetim komutanının girişimi vurgulanıyor. Geçen Haziran ayında Uluslararası Af Örgütü'nün aynı mahiyetteki olaylarla ilgili olarak yayınladığı raporda 1980'in ilk 6 ayı içinde 10 kişinin işkencede öldürüldüğünün bildirildiği ama buna yanıt alınamadığı ifade ediliyordu. Howe, AP iktidarında bu gibi iddialarla ilgili olarak ne yapıldığını çok araştırmış ama hiçbir netice alamamıştı. Bunun için de AP iktidarı sırasında hükümetin bu tür olaylardan endişe duymuş olabilmesine rağmen güvenlik kuvvetleri içindeki olayları kontrol altına alma gücünü gösteremediğini yazdı. The New York Times, bağımsız bir haftalık haber dergisi olan Yankı'nın askeri yöneticilerin ülkedeki tetiş olaylarının kökünün kazınması istikametine yönelik çabalarını desteklediğini, şüpheli ölümlerle ilgili yazı da yayınlandığını belirtti. Yankı, 15-21 Aralık 1980, sayı 507. Soruşturmalar, Türk kanunları işkenceyi yasaklar. Türk mevzuatına göre tutuklulara, gözaltında bulunanlara veya mahkumlara resmi görevliler tarafından işkence yapılması kesinlikle yasaktır. Bu konuda herhangi bir iddia ortaya atıldığı zaman savcılar doğrudan doğruya olaya el koyarak resmen tahkikat açmak zorundadırlar. İlgilinin veya bir yakınının başvurmasına dahi ihtiyaç yoktur. Bu sözleri ismini açıklamayan bir bakan Milliyet'e söyledi. Bakanın bu saygıdeğer demecini neden ismini vererek yapmadığı anlaşılamadı. Açıklama, Avrupa Konseyi'nde Steiner raporunun tartışıldığı günlere rastlaması bakımından, konseyde Türkiye aleyhine konuşulanlara da bir cevap teşkil ediyordu. Bakanın açıklaması şöyle devam etti. Bugüne kadar tutuklulara işkence yapıldığı hususunda 9 iddia ortaya atılmıştır. Bunlar hakkında savcılar derhal tahkikata başlamışlardır. Öne sürülen iddialardan 4'ünün gerçek olması ihtimali ortaya çıkmış ve işkence yaptığı iddia edilen resmi görevler hakkında gerekli işleme başlanarak bu sorumlular tutuklanmıştır. İddia edilen diğer 5 olayın ise doğru olmadığı yargı organlarınca tahkikat sonunda sabit olmuştur. Bakan, soruşturma yapılan olaylar arasında eski başbakan Nihat Erim'in katil zanlısının şüpheli ölümünün de bulunmasını, bugünkü yönetimin bir katil zanlısına dahi işkence yapılmasına müsaade etmeyecek kadar hassas olduğunun kanıtı olarak gösteriyordu. Geçen hafta yapılan başka bir açıklamayla da bugüne kadarki 9 şüpheli ölüm olayından 4'ünün gerçek olabileceğinin anlaşıldığı bildirilmişti. Bu olayların hepsi daha önce Yankı tarafından topluca yazılan yazılardı. Bakınız Yankı, sayı 504. Açıklanan şüpheli ölüm olaylarından ikisi hakkında soruşturma tamamlanarak tutuklu görevliler hakkında dava açılmıştı. Ankara Emniyeti 1. Şube görevlerinden Enver Göktür, Hasan Asker Özmen'i, Mustafa Haskırış ile Zeynep Abidin Ceylan'ı işkenceyle öldürmekten tutuklu olarak yargılanmaktaydılar. Onur Yayın Evi sahibi İlhan Erdos'un dövülerek öldürülmesi olayı ile ilgili olarak da bir başçavuş, bir onbaşı ve 4 er hakkında kasten adam öldürmek suçundan dava açılmıştı ve sanıklar hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istenmekteydi. Erdos'un avukatları ise askeri savcılığa başvurarak sanıkların işkence ve tazip yoluyla adam öldürdükleri için TCK'nın 450 Taksim 4 maddesi gereğince idam talebiyle yargılanmalarını istemişlerdi. Yankı, 2-8 Şubat 1981, sayı 514. Açı, Mümtaz Soysal, Uygarca. Türkiye'nin uygarca yönetilen bir ülke olup olmadığını ispatlamak bakımından herhalde hiçbir şey işkence iddialarının soruşturulmasına gösterilen titizlik kadar inandırıcı bir ölçü olamaz. Önceki günkü gazetelerin yazdığına göre Milli Güvenlik Konseyi'ne yansıtılan iddialar içinde en büyük titizlik işkence iddialarına gösterilmektedir. Bu konudaki iddialar hızla incelenmekte ve sonuçlanmaktadır. Basında çıkan açıklamalar 12 Eylül'den beri Milli Güvenlik Konseyi'ne yansıtılan 8 işkenceli ölüm iddiasından 4'ünün yapılan soruşturmalar sonucunda doğru olduğunu ve ölenlerin ya dövülerek ya da vücutlarına elektrik verilerek öldürüldüklerini ortaya koymaktadır. Haberler bu konularla ilgili olarak bir astsubayın, 2 erli 3 polis ve 1 cezaevi müdürüyle 6 gardiyanın tutuklandığını gösteriyor. İşkence iddialarını örtbas eden bir yönetim ile iddiaların üzerine giden ve sorumluların yargılanıp cezalandırılmalarını isteyen bir yönetim arasındaki fark büyüktür. Bu fark uygarlık farkıdır. Ne yazık ki bugünün dünyasında uygarlık farkının çizgisini doğrudan doğruya işkencenin varlığına bağlı saymak sanıldığı kadar kolay olmuyor. İşkence en uygar geçinen ülkeleri bile zaman zaman saran bir hastalık. İnsanlık Nazi kamplarındaki Alman işkencelerini, Cezayir Savaşı sırasında Fransızların yaptıklarını ve özellikle Cemile olayını unutmadı. İngiliz kuvvetlerinin Kuzey İrlanda'daki bir takım uygulamaları ile bazı sosyalist ülkelerin tutuk evlerindeki psikiyatrik iyileştirme yöntemleri işkencenin en uygar geçinen ülkelerde bile zaman zaman başvurulan bir yol olduğunu gösteriyor. Niçin? Çünkü özellikle bilgi edinme bakımından işkencenin kolay ve yanıltıcı bir yönü var. Dünyanın birçok ülkesinde suçluyu çabuk bulun emri verilince emri alanlar hemen bu yola başvuruyorlar. Dayağı atıp elektriği basınca da insanlar konuşuyor. Konuşuyor da doğru mu konuşuyor? Bazen işkence altında verilmiş ifadelerin ne derece yanıltıcı olduğu çözülmüş, sanılan şebekelerin çözülmeyişinden, mahkemelerdeki davaların yön değiştirmesinden anlaşılıyor. Bu arada zincirleme işkenceler yüzünden suçsuz bir sürü insanın acı çekmesi de cabası. Dolayısıyla işkence yalnız insanlık dışı, edilenden çok edeni küçük düşürücü bir uygulama olarak kalmıyor, sanıldığı kadar verimli de değil. Ama insanlığın yüz karası olduğu muhakkak. Böyle olduğu için de şimdiye kadar insan haklarına ilişkin olarak çıkarılmış bütün uluslararası bilgilerde, yapılmış olan bütün insan hakları sözleşmelerinde buna özel bir yer ayrılmış. Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin de oy verdiği 1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, hiç kimse işkenceye, zalimane, insanlık dışı, onur kırıcı cezalara ya da işlemlere tabi tutulamaz diyor. Aynı hüküm, kelimesi kelimesine 1976'da yürürlüğe giren Kamusal ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nde de var. Türkiye'nin de taraf olduğu İnsan Haklarını ve Ana Özgürlükleri Korumaya İlişkin Avrupa Sözleşmesi ise, ta 1958'den beri yine aynı hükme yer veriyor. Ama herhalde bütün bu metinler dışında en ilgi çekici adım 9 Aralık 75 günü Birleşmiş Milletler'de atılmış. O gün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bütün devletlerin temsilcileri oy birliğiyle ve alkışlarla bir bildirge kabul etmişler. Bütün kişilerin işkenceden ve zalimane, insanlık dışı ya da onur kırıcı işlem ya da cezalardan korunmasına ilişkin bildirge. O bildirge, hiçbir devlet işkenceyi hoşgörüyle karşılamayacaktır dedikten ve savaş durumu, savaş tehlikesi, işteki siyasal iktidarsızlık ya da hiçbir olağanüstü durum işkenceyi haklı göstermek için kullanılamaz ilkesini getirdikten sonra, işkencenin ceza yasalarıyla suç sayılmasını, başvuru yoksa bile soruşturma konusu yapılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyor. Türkiye, işkenceyi anayasasıyla da yasaklamış ve ceza yasasının 243. maddesiyle mazlum bulunan kimselere cürümlerini söyletmek için işkence edenlere 5 yıla kadar ağır hapis cezası öngörmüş olan bir ülke. Son uygulamalar yeni yönetimin bütün bunları kağıt üzerinde bırakmaya niyetli olmadığını gösteriyor. Belki bir adım daha atmak yararlı olabilir. Anayasadaki uluslararası belgelerdeki ve ceza yasasındaki hükümleri sorumlulara anımsatan bir genelge kamuoyuna da açıklanıp dost düşman herkese duyurulursa Türkiye uygar geçinen dünyaya en güzel dersi vermiş olur. Milliyet, 27 Ocak 1981. Bugünlerde başkent kulisi daha çok kurucu meclis konusu çerçevesinde dönüyor. Kurucu meclisin nasıl oluşturulacağı, ne gibi işler yapacağı soruluyor. Bu soruların karşılığı olarak da ya tahminler öne sürülüyor ya da kırıntı biçiminde bir takım bilgiler ortaya atılıyor. Anlaşılan kurucu meclis konusu önümüzdeki günlerde daha çok konuşulacak. Bir yandan kurucu meclise girmek isteyenlerin bulunduğu, bunların şimdiden kolları sıvadığı söyleniyor. Öte yandan kurucu meclise partililerin alınmayacağı yolundaki açıklamanın beraberinde getirdiği sorulara yanıtlar aranıyor. Söylentilere bakılırsa kurucu meclisin nasıl oluşturulacağı konusunda bir yasa üzerinde hazırlıklara başlanmış bile. Bu çalışmaların hem konsey bünyesi içinde hem de devlet başkanlığında sürdürüldüğü bildiriliyor. Kurucu meclisin kesin olarak 29 Ekim'de çalışmalarına başlayacağı, bu tarihte üyelerin and içeceği, Eylül ayında ise kurucu meclis üyelerinin seçimi için açıklama yapılacağı öne sürülüyor. Seçimin ise karma bir yöntemle gerçekleştirileceği konusunda söylentiler var. Üyelerin bir bölümünü Milli Güvenlik Konseyi seçecek. Ancak bütün bunların doğruluk derecesini tam olarak bilmiyoruz. Bu arada anayasa taslağı, siyasi partiler yasası ve seçim yasası konusunda da çalışmalar yapıldığı bildiriliyor. Böylece kurucu meclis açıldığı anda elinde üzerinde çalışabileceği taslaklar, tasarılar bulabilecek. Aynı konuyla bağlantılı olarak Türkiye'de çökertilen terör örgütlerinin Avrupa'daki uçlarının geniş kampanya açtıklarını ve kampanyalarını insan hakları ve işkence üzerine dayadıklarını unutmamak gerekiyor. Yetkili makamların son zamanlarda Avrupa'daki kampanyayı çürütecek girişimlerini yoğunlaştırdıklarını görüyoruz. İşkence olayının soruşturulması, sorumlu görülenlerin yargıç karşısına çıkarılması, örneğin İlhan Erdost olayında sorumlu bulunan kimselerin 30 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlanmaları, bu gibi girişimlerin etkinliğini artırabilecek somut örnekler. Bu davranışlar yabancı haber merkezlerine tüm açıklığıyla ve gecikilmeden ulaştırılmalı. Dost ülkelerin temsilcilerine anlatılmalı. Kısaca tanıtmaya daha da çok ağırlık verilmeli. TRT, Anadolu Ajansı ve basın yayın gibi kuruluşların yönetiminde yapılan değişikliklerin bu yolda etkin olabileceğini umuyoruz. Milliyet Aktualite, 1 Şubat 1981 Pazar. Avrupa Konseyi, Orgeneral Evren'i garanti görüyorlar. Türkiye'ye ilişkin bazı iddialar öne sürülüyor. Bu konularda kesin ve açık bilgi sahibi değilim. Mayıs ayında Türkiye'ye gideceğim ve yerinde incelemelerde bulunacağım. Ancak Devlet Başkanı Kenan Evren'i kişisel olarak tanırım. Orgeneral Kenan Evren, gerektiğinden daha uzun bir süre iktidarı elinde tutacak bir insan değildir. Bu sözleri geçen hafta başında Strasbourg'da başlayan Avrupa Konseyi Genel Kurul toplantısına başkanlık eden Hollandalı De Coster söyledi. Daha önce bir taraftan sosyalist grup, diğer taraftan da Avrupa Demokratikleri grubu, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması eğiliminde olmadığını açıklamıştı. Bunda Steiner raporunun büyük rolü olduğu kadar Orgeneral Evren'in kurucu meclis açıklamasında rolü olduğu düşünülüyordu. Ama konseyin siyasi komisyonun üyesi olan Turan Güneş'in bu görevinden istifa etmesi, yerine Metin Toker'in gelmesinde Orgeneral Evren'in kurucu meclis ile ilgili kararının Türk siyasilerince olumlu karşılanmadığı anlaşılıyordu. Son parlamentodaki siyasilerin kurucu mecliste yer almamaları, kurucu meclisin tam yetkiye sahip olmaması gibi hususların siyasileri büyük düş kırıklığına uğrattığı muhakkaktı. Turan Güneş'in istifası bu çerçeve içinde ileriye dönük bir siyasi yatırım olarak kabul ediliyordu. Ama Güneş gibi düşünmeyenler de vardı. Bunların sözcülüğünü MGK yönetiminin samimiyetine inanan Metin Toker temsil ediyordu. Türk heyeti Strasbourg'a hareket etmeden Orgeneral Haydar Saltık ile uzun bir görüşme yapmış, MGK'nin niyetleri hakkında biraz daha aydınlanmıştı. Bu heyette Profesör Muammer Aksoy gibi her koşul altında insan haklarına dayalı demokratik parlamenter rejimi savunan bir kişi de bulunuyor ve Türkiye'deki durumdan memnuniyet ifade ederek iyimser olarak gezisine başlıyordu. Konseyde İsveçli sosyalist parlamenter Libdum'un insan hakları ve işkence iddialarını gündeme getirmesi üzerine ve bu konseyin hukuk işleri komisyonunun çalışmasının daha ziyade Türkiye ile İspanya'yı ima ettiğini söylemesi üzerine Metin Toker yaptığı konuşmada Türkiye'de işkence iddialarının ciddiyetle üzerine gidildiğini, büyük kısmı asılsız olan bu iddialardan ciddi görülenler hakkında dava açıldığını bildirdi. Toker'in işini yayıncı İlhan Erdoğan'ın öldürülmesiyle ilgili bir astsubay ve iki erin tutuklanıp haklarında dava açıldığının resmen ilan edilmiş olması kolaylaştırıyordu. Metin Toker yaptığı konuşmada tam Türkiye'de kullandığı üslubu kullanıyor ve burada yapılan eleştirileri her akşam TKP'nin sesi ve bizim radyo gibi radyolardan duymak mümkün diyordu. Türklerden fazla Türk olmayınız çünkü gülünç oluyorsunuz. Türk halkının gerçek eğilimlerine en doğru şekilde Steiner raporunda değinilmiştir. Eylül'den sonra Türkiye'de büyük iyiye doğru gidiş vardır. Steiner ise Alman radyosundaki konuşmasında Türkiye'nin konsey üyeliğinden çıkarılmasının konseyin Türkiye üzerindeki etkisini tamamen yok edeceğini, yararsız olacağını ifade ediyor. Örneğin insan haklarına riayet, işkence gibi iddialarda Türk hükümetiyle sürekli temas halinde olmamızı ve kendilerini uyarmamızı da engeller diyordu. Norveçli Aizen'de Türkiye'de şu anda demokrasi olmayabilir ama Türkiye'yi üyelikten atmakla demokrasiye dönüşüne yardım etmiş olmayız diyordu. Sorun Türkiye'nin üyeliği sorunuydu. Ama kendi kendine bırakılırsa zaten Mayıs ayında eski seçilmişlerin süresi biteceğinden ve Türkiye'de yeni seçilmiş parlamento olmadığından sorun belki de kendiliğinden çözümlenecekti. Türkiye heyeti de konunun Mayıs ayına bırakılmasını istiyordu. Türkiye'nin savunuculuğunu, sözcülüğünü parlamentoya seçim ile değil, tayin ile girmiş Metin Toker'in üstlenmiş olması bir zafiyet teşkil ediyordu. Bu konuyu bir İngiliz parlamenter ile bir Danimarkalı dile getirdi. Ama konseyin mevcut havası içinde artık bu noktanın önemli bir tarafı yoktu. ABD konseyi geçen hafta Perşembe günü saat 15'te toplandığı zaman ne olacağı belli olmuştu. Ankara'da yaratılan hava, konsey kulislerinde kullanıldıktan sonra Türk temsilcilerinin çekimser kalacakları bir karar sureti kabul ediliyordu. Buna göre Mayıs ayına kadar MGK yönetimi birçok adımlar atmak ve konseye izahat vermek zorundaydı. Yankı, 28 Şubat 1981, sayı 514. Politika kazanı, Örsan Öymen, bir tartışma. Gün geçmiyor ki Türkiye gündemi Alman kamuoyuna haber damgası vurmasın. Televizyonlarda, radyolarda hemen her hafta bir ya da birkaç Türkiye röportajı yayınlanmasın. Geçen hafta başında ilginç bir tartışmaya tanık olduk. Tartışmadaki taraflar Amnesty International adlı uluslararası af örgütü ile Türkiye'de 5 günlük bir inceleme gezisi yapılan Alman parlamento grubuydu. Parlamentodaki her üç partinin de temsilcilerinden oluşan Alman parlamenterleri Bonn'a dönüşte şu ortak görüşü yansıtmışlardı. Türkiye'de sistemli bir işkence söz konusu değildir. Bir başka deyişle işkence Türkiye'deki yönetimin bir parçası değildir. Gerçi işkence olaylarına rastlanmıştır ama askeri yönetim bu olaylar üzerinde titizlikle durmakta ve ceza yasalarında zaten yasak olan işkencenin sorumlularını yargı önüne çıkartarak hesap sorma konusundaki kararlılığını da göstermektedir. Alman Parlamento Grubu Başkanı Hristiyan Demokrat Parti Milletvekili Alois Mertes aynı basın toplantısında şu bilgileri vermişti. Türkiye'de görüştüğümüz yetkililere anlatmaya çalıştık ki, bizler parlamentoda temsil edilen siyasi partiler olarak Uluslararası Af Örgütü'nün raporlarına ve bu kuruluşun verilerine büyük önem veririz. Çünkü dünyada insan hakları ilkeleri konusunda son derece titiz bir çalışma yürüten bu kuruluş, tarafsız bir kuruluştur. Raporlarında şu ülke, bu ülke, şu ideoloji, bu ideoloji diye ayrım yapmaz. Türkiye'de işkencelerden söz ettiği gibi, Sovyetler Birliği'ndeki Türkler ve azınlıklar üzerindeki baskılara da değinir ve somut verilerle bu eylemleri kınar. Uluslararası Af Örgütü'nün verilerinde belki bazı hatalar olabilir ama bu kuruluş genelde bizim değer verdiğimiz, güven beslediğimiz bir kuruluştur. Alman parlamenterler Türkiye'deki incelemeleri sırasında neden Uluslararası Af Örgütü'nü savunmak gereğini duymuşlardır. Belki bu kuruluşun işkence iddialarını uluslararası gündeme getiren ilk kuruluş olmasından. Nitekim Türkiye'de eski yönetim Uluslararası Af Örgütü'ne kasıtlı ve belirli bir ideolojinin hizmetinde ve neydi belirsiz bir kuruluş olarak baka gelmiştir. Gelelim tartışma konusuna. Alman parlamenterleri Uluslararası Af Örgütü'nü savunurlarken ve Türkiye'de sistemli bir işkencenin söz konusu olmadığını vurgularlarken Uluslararası Af Örgütü ne yapmıştır? Basın toplantısının hemen ardından bir bildiri yayınlayarak Alman parlamenterlerin işkencelerle ilgili görüşlerine katılmadıklarını açıklamıştır. Af örgütünün bildirisinde gerçi askeri yönetimin işkence iddiaları üzerine titizlikle gittiği yolundaki eğilimin saygıyla karşılandığı vurgulanmıştır. Ancak sistematik bir işkence yoktur görüşüne de karşı çıkılmıştır.